Ayrım 42.
La Mancha'lı Don Quixote'den Barataria Cezirisi valisi Sancho Panza'ya mektup. Dostum Sancho, senin ihmallerine ve münasebetsizliklerine dair haberler almayı beklerken akıllıca hareketlerinin haberini aldım ve fakiri gübrelikten yükseltmeyi, aptalları akıllı yapmayı bilen Tanrı'ya şükrettim. Duyduğuma göre valiliğin insanlığını ortaya koyuyormuş, insanlığınsa hayvanlığını. O kadar mütevazi davranıyormuşsun. Sana şunu söylemek isterim ki Sancho, çoğu zaman görevin yetkisi, yüreğin tevazuuna karşı gelmeyi gerektirir. Önemli bir mevkide bulunan kişinin süslenmesi, alçak gönüllü tabiatının meylettiği ölçüye değil, mevkiinin gerektirdiği ölçüye uymalıdır. İyi giyin, unutma ki süslenmiş sopa sopaya benzemez. Sana mücevherler takıp tören üniformaları giymeni, yargıçken asker gibi giyinmeni söylemiyorum. Görevine yakışan cübbe olsun senin süsün, yeter ki temiz ve düzgün olsun. Yönettiğin ahalinin sevgisini kazanmak için yapman gereken şeylerin iki tanesi de şunlar. Birincisi herkese karşı terbiyeli olmak. Bunu zaten daha önce de söylemiştim sana. İkincisi de besinin bol olmasını sağlamak. Çünkü yoksulların yüreğini en çok sızlatan şey açlık ve kıtlıktır. Kanunların haricinde kendin fazla kural koyma. Koyarsan da dikkat et, yararlı olsunlar. Her şeyden önemlisi de gözetilsinler. Çünkü gözetilmeyen kural yok gibidir. Üstelik bu kuralları koyma bilgeliğini ve yetkisini gösteren senyörün, kurallara uyulmasını sağlayacak gücü gösteremediğini düşündürürler. Korkutan fakat uygulanmayan yasalarsa zamanla kurbağaların kralı olan kütüğe benzer. Kurbağalar başta kütükten korkmuş, zamanla aşağılayıp üzerine binmişlerdi. Faziletlerin babası, kötü huyların üvey babası ol. Ne her zaman sert ne de her zaman yumuşak ol. Bu iki uç arasında bir orta yol izle. Bilgeliğin sırrı budur. Hapishaneleri, mezbahaları ve pazar yerlerini ziyaret et. Bu gibi yerlerde valinin varlığı büyük önem taşır. Vali bir an önce salıverilmeyi bekleyen mahkumlar için bir teselli kaynağı, o varken tartıda hile yapmayan kasapların gözünde bir öncü, aynı sebeple pazardaki satıcılar için de bir korkuluktur. Aslında öyle olsan da ki sanmıyorum, harislik, kadınlara düşkünlük ve oburluk emareleri gösterme. Çünkü ahali ve seninle teması olanlar bu tür baskın bir eğilimi görürlerse sana bu açığından saldırırlar ve mahfa kadar götürürler. Görevinin başına geçmek üzere buradan ayrılmadan önce sana yazılı olarak verdiğim nasihatleri tekrar gözden geçir. Göreceksin ki bu nasihatlere uyduğun takdirde valilerin adım başı karşılarına çıkan sıkıntı ve zorlukların üstesinden gelmene yardımcı olacaklardır. Efendilerine mektup yazıp minnettarlığını belirt. Çünkü nankörlük gururun evladıdır ve en büyük günahlardan birisidir. Kendisine lütufta bulunanlara karşı minnettar olan kişi, sürekli olarak iyilikler gördüğü Tanrı'ya da minnettar olacağını göstermiş olur. Saygıdeğer düşes, bir ulağıyla senin takımını bir başka armağanla birlikte karın Teresa Panza'ya gönderdi. Her an cevap bekliyoruz. Ben burnum için pek hayırlı olmayan bir tırmıklama olayı yüzünden biraz rahatsızlandım. Ama önemli bir şey değildi. Bana kötü davranan büyücüler olmakla birlikte koruyanlar da var. Yanında giden kahyanın, senin şüphelendiğin gibi Kontes Trifaldi meselesiyle bir ilgisi olup olmadığını bana haber ver. Olan biten her şeyden de beni haberdar et. Nasılsa aradaki mesafe kısa. Ayrıca ben sürmekte olduğum bu tembel hayata bir an önce son vermek niyetindeyim. Çünkü ben bunun için gelmemişim dünyaya. Beni Dükle Düşes'in gözünden düşüreceğini sandığım bir mesele çıktı önüme. Bu bir yandan beni çok üzdüğü halde bir yandan da aldırmıyorum. Çünkü eninde sonunda ben onların isteğini değil, mesleğimin gereklerini yere getirmek zorundayım. daha yaygın bir ifadeyle amicus Plato sed magis amica veritas. Dipnot: Platon'un dostuyum ama doğruluğun daha da çok dostuyum. Sana bunu Latince söylüyorum çünkü vali olduktan sonra Latince öğrendiğini tahmin ediyorum. Tanrı'ya emanet ol, seni her türlü kötülükten korusun. Dostun Lamançalı Don Quixote. Sancho mektubu büyük bir dikkatle dinledi. Bütün dinleyenler de çok beğendiler. Don Quixote'nin bilgeliğine hayran oldular. Sancho masadan kalkıp sekreterini çağırdı ve onunla birlikte odasına kapandı. Efendisi Don Quixote'ye hiç vakit geçirmeden derhal cevap yazmak istiyordu. Sekretere söyleyeceklerini hiçbir şey eklemeden, hiçbir şey çıkarmadan aynen yazmasını söyledi. Sekreter de öyle yaptı. Cevap mektubu şöyleydi: Sancho Panza'dan Lamançalı Don Quixote'ye mektup. İşlerim beni o kadar çok meşgul ediyor ki kafamı kaşımaya, hatta tırnaklarımı kesmeye vaktim yok. Bu yüzden uzadıkça uzadılar. Tanrı yardımcım olsun. Canım efendim, şu ana kadar bu valilikten iyi kötü haberlerimi zat-ı alinize iletmediğime şaşırmayın diye bunu söylüyorum. Nasıl olduğuma gelince, ikimiz ormanlarda, ıssız kırlarda dolaşırken çektiğimden daha fazla açlık çekiyorum burada. Geçen gün efendim dükten bir mektup geldi. Bir takım casusların beni öldürmek üzere bu cezireye gelmiş olduklarını haber veriyordu. Şimdiye kadar benim bulabildiğim tek casus, buraya gelen bütün valileri öldürmek için maaş alan bir doktor. Adı Doktor Pedro Recio ve Tirteafueralı. İsminden zat-ı alinizin de anlayacağı gibi bu doktorun elinde öleceğim diye korkmakta haklıyım. Bu doktor hastalık ortaya çıktığında tedavi etmeyip ortaya çıkmasını önlemekle övünüyor. Kullandığı ilaçlarsa perhis, perhis, yine perhis, insanı bir deri bir kemik bırakıncaya kadar. Sanki zayıflık hummadan daha da kötü bir hastalık değilmiş gibi. Kısacası o beni açlıktan öldürmekte, ben de sinirimden ölmekteyim. Ben vali olduğumda sıcak yiyip soğuk içeceğimi, Hollanda pamuklusundan çarşaflarda, kuş tüyünden yataklarda dinleneceğimi zannederken keşişler gibi çile dolduruyorum. Kendi isteğimle doldurmadığım için de sonunda şeytana yenik düşeceğimi sanıyorum. Şimdiye kadar ne bir ücret aldım ne de bahşiş. Bu işin nereye varacağını bilemiyorum. Çünkü bana burada söylediklerine göre bu cezireye gelen valilere şehre girmeden önce halk bol para hibe eder ya da ödünç verirmiş. Bu adet yalnız bu cezirede değil, diğer valiliklerde de varmış. Dün gece devriye gezerken erkek kıyafetinde çok güzel bir kızla kadın kıyafetindeki erkek kardeşine rastladım. Sofracı başım kıza aşık oldu. Söylediğine göre onu kendine eş olarak seçmiş. Ben de delikanlıyı kendime damat olarak seçtim. İkimiz de bugün niyetimizi gençlerin babasına bildireceğiz. Babaları Diego de la Llana adlı bir asılzade, şerefli bir eski Hristiyan. Zat-ı Ali'nizin nasihat ettiği gibi pazar yerlerini ziyaret ediyorum. Dün taze fındık satan bir kadın gördüm. Bir çuval taze fındıkla bir çuval bayat, boş, çürük fındığı karıştırmış olduğunu fark ettim. Hepsinin kimsesiz çocuklara dağıtılmasını emrettim. Onlar nasılsa iyisini kötüsünden ayırmayı bilirler. Kadına da 15 gün pazara girmeme cezası verdim. Verdiğim karar çok takdir edildi. Zat-ı alinize şunu söyleyebilirim. Bu köyde herkes pazarcıların dünyanın en kötü insanları olduğunu, hepsinin arsız, vicdansız ve küstah olduklarını düşünüyor. Ben de başka köylerde gördüğüm pazarcılara bakarak öyle olduğuna inanıyorum. Efendim Düşes'in karım Teresa Panza'ya mektup yazıp dediğiniz armağanı yolladığına çok memnun oldum. Zamanı geldiğinde minnettarlığımı göstermeye çalışacağım. Zat-ı Aliniz lütfen tarafımdan saygıdeğer düşesin elini öpün, yaptıklarımdan da anlaşılacağı gibi yüzünü kara çıkarmadığımı söyleyin. Zat-ı'alinizin efendilerimle aranızda bir tatsızlık, bir çekişme olmasını istemezdim. Çünkü zat-ı'aliniz kendileriyle bozuşursanız benim bundan zarar göreceğim açık. Ayrıca bana minnettar davranmamı öğütleyip zat-ı'alinizin onca lütuflarını gördüğü, şatosunda onca ikramla ağırlandığı kimselere karşı aynı şeyi yapmamanız doğru olmaz. Tırmıklanma meselesini anlayamadım. Ama tahminime göre fesat büyücülerin zat-ı'alinize hep yaptığı kötülüklerden biri olmalı. Görüştüğümüzde işin aslını öğrenirim. Zat-ı'alinize bir şey göndermek isterdim ama ne göndereceğimi bilemiyorum. Olsa olsa bu cezirede yabani yasemin dalından yapılıp keseyle kullanılan tuhaf şırıngalar olabilir. Yine de bu görevim devam ederse ne yapıp edip gönderecek bir şey bulurum. Karım Teresa Panza bana mektup yazarsa zat-ı'aliniz ücretini ödeyip mektubu bana gönderin. Evimin, karımın ve çocuklarımın durumunu çok merak ediyorum. Tanrı zat-ı'alinizi kötü niyetli büyücülerden kurtarsın, beni de bu valilikten sağ salim çıkarsın. Ama buna pek ihtimal vermiyorum çünkü Doktor Pedro Recio'nun muamelesi yüzünden canımı da burada bırakacağımı sanıyorum. Zat-ı'alinizin hizmetkarı Vali Sancho Panza. Sekreter mektubu kapatıp hemen haberciyle gönderdi. Sonra Sancho'nun komplocuları toplanıp valiliğini nasıl noktalayacaklarını aralarında kararlaştırdılar. Sancho o öğleden sonrayı kendisinin cezire sandığı yerin yönetimine ilişkin bazı düzenlemeler yapmakla geçirdi. Cezirede toptan alıp perakende satan aracıların bulunmasını yasakladı. Cezireye her yerden şarap getirilebilmesine karar verdi. Ancak şarabın nereden geldiğinin belirtilmesini şart koştu. Böylece şarabın fiyatı da değerine, kalitesine ve ününe göre belirlenecek, şaraba su katan veya adını değiştiren bunun cezasını hayatıyla ödeyecekti. Kendisine aşırı gelen ayakkabı fiyatlarını düşürdü. Hizmetkarların almış başını giden ücretlerine sınırlama getirdi. Gece veya gündüz vakti şehvet uyandıran, yoz şarkılar söyleyenlere ağır cezalar koydu. Körlerin gerçek olduğunu gösteren geçerli deliller olmadan mucize anlatan şarkılar söylemelerini yasakladı. Çünkü körlerin şarkısını söylediği mucizelerin çoğunun sahte olduğu, bunların da gerçek mucizelere gölge düşürdüğü kanaatindeydi. Yoksullara yönelik bir polis teşkilatı oluşturdu. Teşkilatın amacı yoksullara baskı yapmak değil, gerçekten yoksul olup olmadıklarını incelemekti. Çünkü sahte çolaklık kisvesi altında hırsız kollar, sahte yaraların kisvesi altında ayyaş sıhhati kol gezmekteydi. Kısacası o kadar faydalı düzenlemeler yaptı ki kanunları bugün bile o köyde yürürlüktedir. Adına da Büyük Vali Sancho Panza'nın yasaları denir. 52. Bölüm. İkinci elemli veya dertli nedime, namı diğer Donya Rodriguez serüvenine dair. Seyit Hamid'in anlattığına göre Don Quixote, sıyrıkları iyileştikten sonra o şatoda sürdüğü hayatın icra ettiği şövalyelik mesleğine tamamen aykırı olduğunu düşünerek Dükle Düşes'ten Zaragoza'ya gitmek üzere izin istemeye karar verdi. Zaragoza müsabakaları yaklaşmaktaydı. Don Quixote de bu tür müsabakalarda birinciye verilen zırhı kazanmaya niyetliydi. Bir gün Dük ve Düşes'le sofradayken kararını fiiliyata dökmek, izin istemek üzereydi ki ansızın büyük salonun kapısından içeri iki kişi girdi. Daha sonra bunların tepeden tırnağa matem kıyafetlerine bürünmüş iki kadın olduğu görüldü. Kadınlardan biri Don Quixote'nin yanına giderek kendini boylu boyunca yere fırlattı, dudaklarını Don Quixote'nin ayaklarına yapıştırdı. Öyle acıklı, öyle derinden ve öyle ıstırapla inliyordu ki kendisini dinleyen, seyreden herkesin aklı karıştı. Dük ve Düşes hizmetkarlarının Don Quixote'ye bir oyun oynamak istediklerini düşündülerse de Kadının ne kadar içtenlikle hıçkırdığını, inlediğini ve ağladığını görünce şüphe ve meraka düştüler. Sonunda Don Quixote kadını acıyarak yerden kaldırdı ve gözyaşına boğulmuş yüzünü açıp göstermesini rica etti. Kadın ricasını yerine getirdi ve ortaya hiç akla gelmeyecek bir şey, evin kıdemli nedimesi Donya Rodriguez'in yüzü çıktı. Matem giysileri içindeki diğer kadın da Nedime'nin zengin çiftçinin oğlu tarafından aldatılan kızıydı. Nedime'yi tanıyan herkes, bilhassa dük ve düşes, çok şaşırdılar. Çünkü onun aptalca, saf bir kadın olduğunu biliyorlardı. Ama gelip böyle çılgınlıklar yapacağı da akıllarından geçmezdi. Sonunda Donya Rodriguez dükle düşese dönüp dedi ki, "Ekselanslarından rica ediyorum, bu şövalye ile bir müddet özel olarak görüşmeme izin verin. Çünkü kötü niyetli bir alçağın yaptığı küstahlığın beni düşürdüğü durumdan hayırlısıyla sıyrılabilmek için öyle gerekiyor." Dük izin verdi. Senyor Don Quixote ile istediği kadar özel görüşebileceğini söyledi. Nedime Don Quixote'ye döndü ve dedi ki, "Yiğit şövalye, birkaç gün önce size kötü niyetli bir çiftçinin karşınızda gördüğünüz talihsiz sevgili kızıma yaptığı haksızlığı ve ihaneti anlatmıştım. Siz de kızıma arka çıkacağınıza, uğradığı haksızlığın intikamını alacağınıza söz vermiştiniz. Oysa kulağıma gelen haberlere göre bu şatoyu terk edip serüven aramaya yollara düşmek istiyormuşsunuz. Tanrı bahtınızı açık etsin. Benim sizden ricam yollarda izinizi kaybettirmeden önce bu yabani köylüyü düelloya davet etmeniz, kızımla yatmadan önce verdiği evlenme sözünü tutarak evlenmeye zorlamanız. Efendim dükün benim hakkımı korumasını beklemek, kara ağaçtan armut beklemeye benzer. Sebebini zat-âliğinize özel görüşmemizde açıklamıştım. Tanrı zat-âliğinize sıhhat versin, bizleri de korumasız bırakmasın." Don Quixote bu sözlere son derece ciddi ve tumturaklı bir cevap verdi. "İyi yürekli Nedime, gözyaşlarınızı dindirin, hatta silin, hıçkırıklarınızı durdurun. Çünkü kızınızın derdine bir çare bulma görevini ben üstleniyorum. Kızınız sevdalıların vaatlerine bu kadar kolayca inanmasaydı, hakkında daha hayırlı olurdu. Bu tür vaatlerin çoğu söz verildiği anda çok kolay, yerine getirmesi ise çok zordur. Efendim dük izin verirse, derhal gidip o vicdansız delikanlıyı arayıp bulacağım, düelloya davet edeceğim ve verdiği sözü yerine getirmeyi reddederse anında öldüreceğim. Benim mesleğimin başlıca hedefi alçak gönüllüleri affetmek, kibirlileri cezalandırmaktır. Yani zavallılara yardım edip zalimleri ezmektir. Zat-âliğinizin bu zavallı Nedime'nin şikayet ettiği köylüyü arama zahmetine katlanmasına gerek yok," diye cevap verdi dük. "Kendisini düelloya davet etmek için benden izin istemeniz de gereksiz. Çünkü bu düellodan kendisini haberdar etmeyi, kabul ettirip buraya benim şatoma getirmeyi ben üzerime alıyorum. Ben arazilerinin sınırları içinde çarpışanlara serbest bir alan tanıyan, her senyörün yapmak zorunda olduğu gibi her ikisinin de güvenliğini, bu tür olaylarda gözetilen, gözetilmesi gereken şartları ve her ikinizin eşit haklara sahip olmanızı sağlayacağım. Öyleyse bu teminat ve zat-âliğinizin yüksek müsaadeleriyle," dedi Don Quixote, "bu seferlik asılzadeliğimden vazgeçtiğimi, kendimi suçlunun seviyesine indirdiğimi ve benimle çarpışabilmesi için kendimi onunla eşitlediğimi burada ilan ediyorum. Kendisi şu anda burada bulunmamakla birlikte, eskiden bakire olan, onun yüzünden bekaretini kaybeden bu zavallı kıza ihanet etmiş olduğu için kendisini düelloya davet ediyor, meydan okuyorum. Ya kıza verdiği sözü tutup meşru kocası olur ya da bu çarpışmada ölür." Sonra bir eldivenini çıkarıp salonun ortasına fırlattı. Dük eldiveni yerden kaldırdı ve daha önce de belirttiği gibi vasalı adına düelloyu kabul ettiğini söyledi. Düellonun tarihini 6 gün sonrası Yerini şatonun ana avlusu, silahlarını da şövalyeler arasında yaygın olan mızrak, kalkan, parçalı zırh ve teferruatı olarak saptadı. Tarafların üzerlerinde herhangi bir muska, nazarlık, uğur taşımadıkları, düellonun hakemleri tarafından incelenip onaylanacaktı. Ama her şeyden önce bu iyi yürekli Nedime ile ahlaksız genç kızın haklarının aranması yetkisini Senyor Don Quixote'nin ellerine teslim etmeleri gerekiyor. Aksi takdirde hiçbir şey yapılamaz, düello da gerçekleştirilemez. Ben teslim ediyorum diye cevap verdi Nedime. Ben de dedi kızı, gözyaşları ve utanç içinde istemeye istemeye. Bu ayrıntılar halledildikten sonra, dük yapılacakları düşünüp düzenledikten sonra dertli kadınlar gittiler. Düşes bundan böyle kendilerine hizmetkar gibi değil, evlerine adalet istemeye gelmiş maceracı hanımlar gibi muamele edilmesini buyurdu. Bunun üzerine onlara ayrı bir oda verildi ve misafir gibi hizmet edildi. Diğer hizmetkarlar, Donya Rodriguez'le bahtsız kızının sersemliği ile cüretkarlığının nereye varacağını bilemediklerinden korkuya kapılmışlardı. Bu sırada eğlenceyi renklendiren, yemeği tatlı bir sona bağlayan bir şey oldu. Vali Sancho Panza'nın karısı Teresa Panza'ya mektup ve armağanları götürmüş olan paj salona girdi. Dük ve düşes pajın gelişine çok sevindiler. Yolculuğunun nasıl geçtiğini merak ediyorlardı. Sorduklarında paj herkesin ortasında ve birkaç kelimeyle anlatamayacağını söyledi. Ekselanslarından bunun yalnız kalacakları zamanı ertelemelerini, bu arada mektuplarla oyalanmalarını rica etti. Sonra iki mektup çıkarıp düşesin eline verdi. Zarflardan birinin üzerinde bilmem nerenin düşesi Senyora Filanca'ya diye yazıyordu. Ötekinin üzerinde de Barataria Ceziresi valisi kocam Sancho Panza'ya Tanrı kendisine benden daha uzun ömür versin yazısı okunuyordu. Düşes kendisine gelen mektubu okumak için müthiş sabırsızlanıyordu. Önce açıp içinden sonra bir mahsuru olmadığını görüp dükle diğer hazır bulunanların da duyabileceği şekilde yüksek sesle okudu. Teresa Panza'dan düşese mektup. Saygıdeğer hanımefendi, zat-ı alinizin yazdığı mektup pek hoşuma gitti. Gerçekten büyük bir merakla bekliyordum. Mercan kolye çok güzel, kocamın av kıyafeti de ondan aşağı kalmıyor. Zat-ı alinizin eşim Sancho'yu vali yapmanıza bütün köy çok sevindi. Gerçi buna kimse inanmıyor. Özellikle de rahip, berberimiz Üstad Nicolas ve bakalorya sahibi Sanson Carrasco. Ama benim umurumda değil. Öyle olduktan sonra kim ne isterse desin. Aslında doğruyu söylemek gerekirse mercanlarla elbise gelmiş olmasa ben de inanmazdım. Çünkü bu köyde herkes kocamı sersemin teki olarak görür. Bir keçi sürüsünün dışında neyi yönetebileceğini kimse düşünemiyor. Tanrı ona yardımcı olsun, çocuklarının ihtiyacına göre yol göstersin. Sevgili hanımefendicim, ben zat-ı alinizin izniyle önüme çıkan bu fırsatı tepmeyip saraya giderek bir kupa arabaya kurulmaya, şimdiden beni kıskanan yüzlerce insanı çatlatmaya karar verdim.